Ayrım 22, sayfa 303. Vatanperver ad. Galiba yurdunu terk etmek ve yabancı ellerde kalmamak için olacak, Macaristan'a ayak basar basmaz düddüllerden birinin hastalandığını ve kendisini yerden yere çarptığını haber verdiler. Nihayet hayvancık vagonun döşemesi üzerine düştü ve bir daha kalkamadı. Aman zaman demeye, baytar aramaya vakit kalmadan gözlerini ebediyen yumdu ve kendi öz vatanında ruhunu teslim etti. İyi ama şimdi aldı beni bir tasa. Kazara bir yere giderken bir hayvan öldü ve yanınızda da baytar bulunmadı mı başınıza püsküllü bela açılmıştır. Önce bacaklarını alacak ve numarasını gittiğiniz yerde göstereceksiniz. Hayvanın öldüğüne dair bulunduğunuz köyün ihtiyar heyetinden, trendeyseniz teslim ettiğiniz istasyonun memur ve kumandanından mazbat alacaksınız. Ayrıca hayvanın derisini yüzdürerek, tuzlattırarak beraberinizde taşıyacaksınız. Ve eğer bunları dikkate almamışsanız vaziyet sizi sürüm sürüm süründürmeye kâfidir. Haydi şimdi hayvanın tırnaklarını kestireyim ve hatta yerin darlığına bakmayarak derisini de yüzdüreyim. Fakat hayvanın öldüğüne dair mazbatayı kimden alayım? Çünkü bu Macarlar ve Avusturyalılar mazbata, il muhaber, şehadetname neviinden bir şey tanımıyorlar. Onlara göre madem ki hayvan ölmüştür, o halde ölmüş demektir ve öldüğünü bildirmek için de ayrıca bir seremoniye gerek yoktur. Şimdi birbirine tamamen zıt olan bu iki zihniyeti nasıl uyduracağım diye düşünüp duruyorum. Nihayet ne olursa olsun derdimi istasyon kumandanlarından birine açmaya ve çaresini aramaya karar verdim. İstasyon kumandanına meseleyi açar açmaz, ha dedi, o halde Debrecen istasyonuna kadar beklersin, orada hayvanı alırlar, istediğin şeyi verirler. Ben de bunun için şimdi telefon ederim. Oh dedim, biraz içim rahatladı. Buradakilerin de bana mazbata vereceklerine pek emin değildim. Çünkü dediğim gibi onlar böyle bir şey tanımıyorlardı. Nihayet Debrecen'e geldik. Benim inip istasyon kumandanını veya hayvanı teslim edeceğimiz zatı aramama mahal kalmadan bir Macar baytarının kompartımana doğru geldiğini gördüm.
Sergus Herloydlan.
Sergus.
Sizin Katar'da ölmüş bir hayvan varmış.
Hay Allah razı olsun, biz de onu ne yapacağız diye düşünüyoruz.
O da ne demek?
Yani ölmüş atı teslim aldığınıza dair bir kağıt yazıp siz istasyon kumandanı ve daha bir iki kişi altını mühürleyecek veya imzalayacaksınız. En altına da koca bir mühür koyup onun da üzerine baytarınız imzalayacak ve daha altına da istasyon kumandanı tasdik ederim deyip yine imzalayacak ve varsa mevki kumandanına da ayrıca tasdik ettireceksiniz. Güldü, başını salladı. Peki bu da neye yarar?
Bizim usul böyle.
Peki peki, ne isterseniz onu da yaparız. Macar baytarıyla beraber vagona doğru gittik. Treni rampaya yanaştırdılar ve koca bir kamyon vagona doğru geldi. İçinden 5-6 nefer koca bir sedye çıkardı. Hayvan sedyesini ben de o vakte kadar görmemiştim. Bizimkilerin de yardımıyla düldülü hürmetle sedyeye yatırdılar, kamyona taşıdılar. Yerleştirdikten sonra kamyon hareket etti ve vatanperver atı götürdü. Nazik Macar baytarıyla birlikte icap eden formaliteleri de yaptıktan sonra bir iki bardak bira içmek üzere istasyon büfesine oturduk. Affedersiniz doktor, ama bana merak oldu. Ölmüş bir beygirin ortadan kaldırılması için neden bu kadar itina gösteriyorsunuz?
Anlayamadım.
Yani mesela şu beygiri gömeceksiniz veya yakacaksınız. Bunun için bu kadar külfete, kamyona taşımaya ne hacet var? Köy istasyonlarından birinde atıversen kendi kendine çürür gider.
Azizim, güzel bir gıda olan şu beygiri beyhude yere çürümeye terk edecek kadar bizi budala mı zannediyorsunuz?
Affedersiniz ama bunu da ben anlamadım.
Anlaşılmayacak bir şey yok mu lazım efendi? Düşünmelisiniz ki burada muazzam bir konserve fabrikası mevcut. Cephedeki askerin ise tonlarca konserveye ihtiyacı var. Şimdi bu beygir fabrikaya götürülür, bir parçası kesilerek laboratuvarda tahlil olunur. Eğer mikrobik bir hastalıktan ölmemişse derhal kazanlara girer ve sizin cephede iştahla yediğiniz konserve et haline sokulur.
Aman doktor, doğru mu söylüyorsunuz? Ben aksi gibi konserveyi çok severim. Yediklerim hep bunlardan mı yapılır?
Bu değilse bunun başka bir nevi ve sonunda hepsi de ölmüş bir hayvanın etindendir. Bunda iğrenecek, tiksinecek ne var?
Öyle ama, gel sen bana sor. Şimdiye kadar yediğim konserveler canlandılar da boğazıma doğru çıkıyorlar gibi bir his oldu. Ve ondan sonra her ne vakit bir et konservesi gördümse hatırıma ölü Macar katanasının pörsümüş butları geldi. Budapeşte'yi maalesef gece geçtik ve göremedik. Macaristan dahilindeki istasyonlarda yine köy kızları dolu. Fakat artık Türkleri göre göre merakları tatmin edilmiş olacak ki eskisi gibi trenimize doğru koştukları görülmüyor. Çeşitli istasyonlarda iaşemiz mükemmelen sağlanıyor. Şivesi bize pek yabancı gelmeyen Macar Nisan'ını dinleye dinleye tam iki gün düz ovaları, güzel güzel köyleri geçtik, bir hayli hatıralarımız bulunan Zemlin'e ve oradan da Belgrad'a vardık. Sırbistan bir sene içinde daha da harap olmuş. Belgrad daha çökmüş, demir yolu güzergahındaki imha edilmiş köprülerin adedi, istasyonlar etrafında siperlerin tel örgülerinin uzunluğu daha artmış. Yalnız Alman şimendiferlerinin elinde bulunan tren işletmeleri Allah için mükemmel. Keza menzil teşkilatının düzeni de her yerde göze çarpıyor. Bunu Belgrad hududunu geçtikten sonra daha iyi anladık. Daha ikinci veya üçüncü istasyonda trenimiz durdu. Bir saat, iki saat, üç saat yerinden kıpırdamaya bile hiç niyeti yok. Haydi istasyon kumandanının yanına. Monsieur, tren niçin hareket etmiyor? Fransızca bilmem. Ya Almanca? Onu da bilmem. Peki siz ne bilirsiniz? Bulgarca. Boşnak Ahmet'i getirtiriz. Sor bakalım, neden tren hareket etmiyor? Makedonya cephesine geçecek bir Bulgar treni var, onu bekliyoruz. İyi ama bunun için daha ilerideki bir istasyona gönderebilir ve orada kuru vazban yaptırabilirdiniz. 3 saattir burada bekliyoruz. Olmaz, ötekiler cepheye gidiyor, sizin için beklemezler. Monsieur, biz düğüne gitmiyoruz, biz de cepheye gidiyoruz. Sizi düşünmek benim vazifem değildir. Doğru, ne diyeceksin veya ne diyebilirsin? Bekliyoruz, nihayet Bulgar treni geliyor. Onlar bize, biz onlara bakıyoruz. 1-2 istasyon daha, sonra yine istoper. Peki şimdi ne var? Önümüzde bir tren gidiyor. Bizim şimendifer nizamnamesine göre bu tren 3. istasyona varmadan siz hareket edemezsiniz. Canım sıkılıyor. Ağzımı açıp gözlerimi yumuyorum. Bir hayli atıp tuttuktan sonra diyorum ki, bu herifler tren değil ya, öküz arabasını bile doğru dürüst yürütemezler. Kompartımanın hemen altındaki basamakta oturan bir Bulgar şimendifer memuru doğruluyor. Bir Türk kadar düzgün Türkçesi ve güleç çehresiyle, ''Efendi birader,'' diyor, ''memleketi çok özlemişsin de şimendifer durdukça canın sıkılıyor. Dediğin doğru, biz pek düzgün şimendifer işletemiyoruz. Yalnız sizin memlekette trenleri odunla işlettikleri işitiyoruz. Doğrusu nasıl işlettiklerini görmeyi çok arzu ediyordum. Ve acaba oradakiler size bizim trenleri arattırmaz mı?'' Sağımda ve solumdakileri de düşünmeden ulu orta laf ettiğim için hayli mahcup oldum. Peki sen bu kadar güzel Türkçe biliyorsun da bir şey sorduğumuz zaman neden cevap vermiyorsun? İşime gelmezdi ondan. Yine sizinle konuşmayacaktım ama artık sabrım da kalmadı. Yine aynı tempoyla hareket ediyoruz. Koca Macaristan'ı 2 günde geçmişken şu minicik Bulgaristan'ı aşmak için tam 3 gün geçti. Böylece İAŞ istasyonlarının arası açılıyor ve epeyce açlık çekiyoruz. Fakat derdini kime anlatırsın? Söylemeyi unutmayayım ki biraz geç de olsa yine karnımızı ve hayvanlarımızı doyuruyorlar. İlk hayal kırıklığı. Bülbülü altın kafese koymuşlar, en nefis güllerden birinin dalına asmışlar, susmuş, ötmemiş. Yanına gelip de bu sıkıntısının sebebi zor olduğu zaman cevap olmak üzere "Ah vatanım" demiş. Bülbülün kafesini yüksek yere astıran zat, bırakın şunu da bir de vatanını görelim diye emretmiş. Bülbülü bırakmışlar, uçmuş ve nihayet dikenlerin ortasında bir yere konarak ötmeye başlamış. Bu herkesin bildiği bir hikayedir. Fakat o kadar büyük ve doğru bir mana ifade eder ki 80 defa dahi tekrarında mutlaka bir iyilik vardır. İşte biz de Avusturya'da karnımız tok, sırtımız sağlam muharebe edip dururken bile yalnız zeytinyağlı bulgur pilavı ve yalnız zeytinyağlı baklayla doyduğumuz vatanı arar dururduk. Hem garibi şudur ki orada Alman ve Avusturyalıların açlıktan ölüyoruz dedikleri o bolluğu gördükten sonra Türkiye'nin de herhalde bu bir sene zarfında hayli değişerek bu gibi muazzam teşkilata sahip olduğunu ve oradaki askerlerin de böyle dört başı mamur doyurulduklarını düşünecek kadar saflık gösteriyorduk. Düşünmüyorduk ki bir sene önce et namına nasibimiz haftada bir keçi ise bir sene sonra bu bir keçilik erzak 15 günde bir verilebilir. Hayır, bunu düşünemiyorduk. Ayrıca ümit ediyorduk ki menzil teşkilatımızla edinilen tecrübelere göre hayli ilerlemiştir. Memleketin her neresinde olursa olsun zabit ve neferler rahatça seyahat edebilir ve karınlarını doyurabilirler. Ne yanlış düşünce. Türk sınırına yaklaşıyoruz diye büyük bir mutluluk var. Tren Türk-Bulgar sınırını gece ve biz uykudayken geçti. Gözlerimizi sabahın sisleri arasında ve Çerkez köyünde açtık. Seviniyoruz. Mehmetler ilk olarak vagondan indiler. Vatana ayak bastığımızdan dolayı Hamdede'nin haddi hesabı yok. Hatta hafızların birisi vaktin hayli geçmiş bulunmasına rağmen ezan okumaya başladı. O civardaki hemşeriler bizimkilerin yanına geldiler ve adet olduğu gibi ''İzmirli var mı? Konyalı var mı?'' diye sorup durdular. Nihayet üstü başı temiz, ağzı burnu düzgün, efendi kıyafetli birisi, Çerkez köyündeki noktanın İAŞ memuru veya yamağı bir selamla yanımıza geldi. Bizden efradın ve hayvanatın mevcudunu soruyordu. ''Ne yapacaksınız oğlum?'' ''Efendim burası İAŞ istasyonu, efrat İAŞ olunacaktır.'' ''Ya ne vereceksiniz?'' Efendim zeytinyağlı bulgur pilavı. Nasıl olur çocuğum, daha sabah şimdi zeytinyağlı bulgur pilavı yenilir mi? Onun yerine bari çay verseniz. İAŞ memuru güldü. Efendim noktada değil ya, tüm menzilde bir dirhem şeker yoktur. Allah Allah, bu benim pek garibime gitti. Peki bizde yoksa müttefiklerimizden şüphesizdir ki alınabilir ve muhakkaktır ki alınıyor. Zavallı Mehmetçikler şimdi zeytinyağlı bulgur pilavıyla ne yapsınlar? Daha düne kadar hatta bize pek de iyi davranmayan Bulgaristan'da bile sabah çayı, öğle ve akşam yemekleri muntazam verilmişti. Neyse, ne yapabiliriz? Sabah sabah bulgur pilavını gövdeye atıştırmalarına razı olduk. Biraz önce Mehmetçikler için zavallılar ne yapacak diye düşünmüş ve hallerine acımıştım. Meğer asıl acınacak kimse benmişim de haberim yokmuş. Çünkü onların bulgur pilavıyla olsun karnını doyurmasını düşünen menzil beyer beni hiç düşünmezmiş ve bu bizde adet değilmiş. Onu da konuşmanın sonunda anladım. Oğlum, zabitan lokantası nerede?
Ne zabitan lokantası efendim?
Yani zabitlerin yemek yediği yer.
Bilmem ki efendim, zabitler nerede isterse orada yemeklerini yerler.
Çocuğum, sizin zabitan için bir lokantanız, bir yeriniz yok mu, onu soruyorum.
Efendim bizde öyle şeyler yok ve biz zabitana yemek vermiyoruz.
Peki onlar insan değil mi, onlar yiyip içmezler mi?
Vallahi bilmem efendim, bizim bir şey verdiğimiz yok.
Yani bir hile uydurur ve kendinizi efrat mevcudunda gösterirseniz bir tayınla size de bir tabak bulgur pilavı veririz. Başımın üstündeki vagon döndü, etrafımdaki arazi döndü, her yer, her şey ve her taraf döndü. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Bir işaretle İAŞ memurunu kompartımandan çıkardım, başımı iki elimin arasına aldım, başladım düşünmeye. Hey Allah'ım diyordum. Dün, evet daha dün akşam bize karşı dostlukları dahi şüpheli bulunan bir devletin arazisinde ve elimizden gasp olunan bir yerde, Karaağaç istasyonunda dahi karnımız doyurulmuş, ikram olunmuştuk. Nihayet kendi yurdumuza, aylardan beri hasret çektiğimiz vatanımıza geldik ve daha ilk adımda karşımıza açlık tehlikesi çıktı. Hey ya Rabbi, bu yurtta bizim olan yalnız hile, yalnız zeytinyağlı bulgur pilavı mıdır? Böyle aç karnına ne yapacağım? Nihayet dayanamadım, takım çavuşunu çağırdım, eline 5-10 kuruş para sıkıştırdım, bana biraz ekmek olsun bulmasını rica ettim. Gitti döndü dolaştı, bir şey bulamadı ve nihayet kendi tayını olacak galiba bir parça kuru ekmek getirdi. Bu kupkuru nesneyi taş gibi mideme indirdim ve açlığımda, iştahımda, neşemde her şey söndü. İkinci hayal kırıklığı. Trakya'daki trenler o vakit galiba kömürle işliyordu ki bizi hayli süratle İstanbul'a getirdi. Türkiye'ye daha ilk girerken duyduğumuz hayal kırıklığının burada olsun tamir olunacağını düşünüyorduk. Hiç değilse yeterli derecede yiyecek içecek nesne, lüzumu kadar gezecek yer bulabilecektik. Marmara'nın mavi sularını görür görmez içimiz açıldı. Uzun bir ayrılığın verdiği hüzün sınırsız bir mutluluğa döndü. Mehmetçikler yüksek perdeden memleket şarkıları söylemeye başladılar. Artık İstanbul'a geliyorduk. İlk istasyon Hagia Stefanos'a, yani Yeşilköy'e vardık. İstasyonda epey kalabalık ve hayli Türk hanımı mevcut. Biz aylardan beri Türk olmayanları kanıksadığımız için gözlerimiz yalnız ve yalnız Türk hanımları arıyor. Gittiğimiz zamana oranla yüzleri daha hayli açılmış olan zarif İstanbul kadınları istasyonlarda geziyorlar, trenlere biniyorlar. Fakat yüzümüze bakan kim? Bulguru çok, papeli bol erkeklerin makbul olduğu açlık zamanında biz kokozların yüzüne kim bakar ki? Hayır, sefalete, açlığa, fakru zarurete uğramış İstanbul, sanki bunların sorumlusu bizmişiz gibi, dargın, küskün, yüzümüze bile bakmıyorlar. Biz bu öz diyarımızda daha iyi kalpli cifciğinaları aradık. Onlar paralıyı parasızdan ayırmıyorlar. Bize çektikleri sefaletin nedeni değil, belki bu sıkıntıları en ziyade çeken mağdurlar sıfatıyla bakıyorlardı. Sirkeci'ye geldik, trenden indik. Nereye yatacağımız, hangi semtte konaklayacağımız hakkında merak ediyoruz. Oradaki sevkiyat memuruna sordum. Yeriniz hazır edilmiştir, bir inzibat neferiyle göndereceğiz dedi. Araba vapuru bizi Haydarpaşa'ya geçirdi. Önümüze bir inzibat neferi düştü ve bizi nereye götürdü biliyor musunuz? Islak, sulu ve şimdi sebze tarlaları halinde bulunan Haydarpaşa çayırına. Bir gün önce yağan yağmur burasını sel yatağı haline getirmiş, yer yer sular birikmiş, her taraf çamur deryası. Burada mı yatacağız?
Evet, burada.
Takımın yanına geldim, onlar da düşünüp duruyorlar. Çadırınızı kurup altında yatın diye emrettim ve emrimi yerine getirmeye başladılar. Fakat ben bu faciayı görmemek için kaçtım. Haydarpaşa garının bekleme salonlarına girdim. İşte ikinci hayal kırıklığı da böylece İstanbul'da oldu. Muhterem okuyucularıma, Mehmetçiğin Galiçi hatırası burada bitiyor. Yalnız Mehmetçiğe karşı büyük bir alaka gösteren okuyucularımın onun akıbeti hakkında benden bilgi beklediklerini görür gibi oluyorum. Yüzlerini görmediğim ve fakat Mehmetçiğin macerasını birlikte ve adım adım takip ettiğimiz binlerce okurum bana, çarpık bacaklı şen yüzlü Hüseyin, arslan yapılı Osman Çavuş, koçan bıyıklı Mustafa ve nihayet destancı Nuri ne oldu diye sorduklarını anlıyorum. Bunun cevabı çok uzun ve ayrıca bir eser tutacak kadar olmakla beraber okurlarımın merakını tatmin için akıbetlerini kısaca arz edeyim. Çanakkale'de İngiliz kara torpilinin Galicia'da Rus bombasının öldüremediği Osman Çavuş, Filistin'e giderken Halep'te yıkılan bir duvarın altında kaldı ve öldü. Koçan Haydarpaşa'da hastalandı, hastaneye yattı ve akıbetinden haberdar olamadık. Hüseyin Filistin cephesinde yediği arpa çorbalarından kansızlık illetine tutuldu ve Şam hastanesinde öldü. Nuri Konya'dan geçerken izinli gitti ve bir daha dönmedi. Galiba içlerinden bugün hayatta kalan yalnız odur. Mehmet Şevki Yazman. Ek. Mehmet Şevki Yazman'ın hayatı. Mehmet Şevki Yazman 1896'da Elazığ'ın Germili köyünde doğmuştur. İlkokulu Elazığ'da okuduktan sonra sırasıyla Erzincan Askeri Okulu, İstanbul Askeri Lisesi ve Harbiye Mektebi'nde okumuş ve son sınıfta erken mezun edilerek Çanakkale'ye savaşa gönderilmiştir. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Alman ve Avusturya birlikleriyle beraber Ruslara karşı savaşmak için gönderilen birlikleriyle Galiçya'ya gitmiştir. Okulda ve bilhassa kendi gayretiyle geliştirdiği Almancası bu Galiçya seferinde çok faydalı olmuştur. Rusların yenilgisi ve sonradan meydana gelen Rus ihtilali neticesinde savaşın sona ermesi dolayısıyla vatana geri dönmüş ve bu sefer birliğiyle beraber Filistin cephesine yollanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden kısa bir zaman sonra başlayan İstiklal Savaşı'na katılmış ve kurtuluştan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın İstanbul'daki Fen ve Sanat Dairesi'ne atanmıştır. Bu dönemde Akşam Gazetesi'nde tefrika olarak Mehmetçik Avrupa'dayı yazmıştır. Resmi görevine devam ederken bir taraftan da amirlerinin izniyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gitmiş ve 1932 yılında makine ve elektrik mühendisi olarak mezun olmuştur. 1932'de Ankara'ya tayin olmuş ve yine Milli Savunma Bakanlığı Fen ve Sanat Dairesi'nde çalışmaya devam etmiştir. O ara Ankara'da yayınlanmakta bulunan Kadro dergisine yazılar yazmıştır. 1946 senesinde albay rütbesindeyken istifaen askerlikten ayrılmıştır. İstanbul Belediyesi Otobüs İdaresi Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü gibi vazifelerde bulunduktan sonra 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'den Elazığ Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki devre milletvekilliği ve başkan yardımcılığı yapmış, 1958 seçimlerinde meclise girememiştir. Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra muhtelif gazetelere yazılar yazmış, emeklilik hayatını sürdürmüş ve 1974 yılında vefat etmiştir. 1937'den başlayıp 1970'lere kadar Akşam, Vatan ve Dünya gazetelerinde çeşitli tefrika ve yazıları yayınlanmış, Almancadan bazı teknik kitaplar tercüme etmiştir. Geride yayımlanmış 6 kitap, Mehmetçik Avrupa'da, İstiklal Savaşı Nasıl Oldu, Büyük Taarruz Nasıl Oldu, Türk Çanakkale, Toros Çocuğu, Ahmetoğlu Ahmet ile aynı adlı kitabından senaryosunu yazdığı Toros Çocuğu filmini bırakmıştır. Cüneyt Yazman. Kitabın sonu. 27 Ekim 2010. Sayfa 318.